Medyaskop'tan herkese merhaba. Bugün Zafer Toprak Bey'le yeni kitabı Türkiye'de Yeni Hayat, İnkılap ve Travmayı konuşacağız. Zafer Hocam hoş geldiniz
yayınımıza. Hoş bulduk.
Kitap Kasım ayında Doğan Kitap'tan çıktı. Biz de bu kitapta anlatılanları Zafer Hoca'ya soralım istedik. Hocam benim anladığım kadarıyla kitapta bir yandan bir kadınların hayattaki gelişim sürecini de görüyoruz. Osmanlı'dan 2. Meşrutiyet'ten sonra kadınların nasıl sokağa çıktığı ve neler yaptığını okudum ben kendi adıma. Ama bundan önce size bu kitabın başlığında da bahsettiğiniz travmayı soralım. Burada travmadan neyi kastediyorsunuz?
Peki, öncelikle ben Medyascope'a çok teşekkür ederim beni davet ettiği için. Senin şahsında diyeyim.
Hoş geldin.
Şimdi bu kitap aslında alt başlığı İnkılap ve Travma gördüğün gibi. Aslında bu belki üst başlık olsa daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Çünkü her devrim beraberinde bir travmayı getiriyor. Türkiye'de tabii çok daha uzun soluklu bir travma oldu bu. Bir şekilde 1920'li yılları kuşatan bir travma oldu. Şöyle ki, Cumhuriyet öncesi, daha doğrusu meşrutiyet yıllarında bir diyelim bir yeni hayat özlemi gündemdeydi. Bu yeni hayat aslında bir tür reformist bir anlayışı içeriyor idi. Ama o kadar olaylar hızlı gelişti ki bu reformlar son derece yetersiz kaldı ve köklü bir takım dönüşümlerin gündeme gelmesine neden oldu. Bu köklü dönüşümler toplum katında önemli uyumsuzlukları da beraberinde getirdi. Özellikle Birinci Dünya Savaşı'ndan itibaren bu uyumsuzluklar toplumda bir çözülmeye neden oldu. Aslında travmayla benim kastettiğim o toplumsal çözülme olayı.
Siz bu kitapta zaman aralığı olarak aslında 2. Meşrutiyet'ten itibaren 28'e kadarki dönemi alıyorsunuz. Ama travma özellikle 1. Dünya Savaşı sonrası.
Evet. 1. Dünya Savaşı ile birlikte o bizim klasik Osmanlı dokusunun bir tür çözülme sürecine girdiğini gözlemliyoruz. Özellikle savaş nedeniyle işte erkeğin askere gitmesi, kadının geride son derece güç koşullar altında kalması ve büyük kayıplar vermesi toplumun, bütün bu faktörler aslında bütün dengeleri bozdu. Osmanlı dengesini bozdu. Düşünebiliyor musunuz? 1911'den itibaren bakarsak, yani Trablusgarp'tan itibaren bakarsak, ta 1922'ye kadar olan süreç içerisinde Osmanlı toplumu bugünkü coğrafyadaki sınırlar dahilinde 8 milyon insanını yetiriyor. Bu tabii çok büyük bir, daha yani nitelik açısından bırak, nicelik olarak çok büyük bir travma gündemde. Ama nitelik olarak da gençliği yitiriyorsunuz, toplumun okumuş kesimini yitiriyorsunuz. Bütün bunlar aslında toplumdaki dengeleri büyük ölçüde bozuyor.
Ki aslında muhtemelen bu sadece Türkiye toplumu için geçerli değildir Dünya Savaşı'ndan sonra.
Türkiye'de çok daha derin oldu. Zira Türkiye Cihan Harbi'ni 4 yıla sıkıştırmadı. En azından Balkan Harbi ile başlayıp milli mücadeleyle sonlandı. 10 yıl savaşmışsın. Bu diğer diyelim dünya savaşlarına oranla daha uzun bir süreyi içerdi. Ve Türkiye bütün yenik bir ülke olmasına karşın sevri bir ölçüde kenara atıp Lozan'da yepyeni bir yapılanmaya doğru gidiyordu. Ve bütün bu süreç aslında diğer ülkelerin ezikliğini Türkiye yaşamadı devlet olarak. Ama buna karşılık toplum çok yıprandı. İşte bu yıpranmış toplumu anlatıyorum ben. Yani bu aslında bir tür cumhuriyet tarihi ama tabandan bir cumhuriyet tarihi. Yani biz genellikle tarih yazdığımızda devleti yazarız, bilmem diplomasiyi yazarız, dış ilişkileri yazarız. Aslında bu tabanın tarihi olarak karşımıza çıkıyor. Ne? Ve özellikle de bu tabanın en alt katmanlarına iniyorum. Yani işte bildiğiniz gibi toplumun yoksulları ama o yoksulların da en tabanda olan kesimine gidiyorum. İşte fuhuştu, buna benzer konulara falan girme gereği duyuyorum.
Ben de kendi adıma biz ders aldığımızda her zaman o siyasi tarih dersini alıp inkılaplar nelerdi, neler...
Evet, onları okuruz. Tabii onları ama inkılapların yanı sıra bunlar da oluyor. Yani hakikaten Türkiye o dönemde çocuk ölümlerinin %90'a vardığı bir, kimi doktorlar bunu bu şekilde koyuyorlar. Ve ortalama yaş umudu, yani insanların ortalama ömrü 29 filan, düşünebiliyor musunuz? Yani nasıl bir tükeniş? İşte buradan yola çıkıyor Cumhuriyet. Yani bu aslında Cumhuriyet'in ne kadar sorunlu, ne kadar derin bir travmayla yola çıktığını ve bunun üstesinden gelmeye yönelik çaba sarf ettiğini ortaya koyuyor. Zaten son bölümü, zaten sonucu yazarken de yeni insan diyerek de 1930'lara gönderme yapıyorum. Yani bir şekilde biz bütün bu 20'lerin travmasından ancak 1930'lu yıllardan kurtulacağız. Onun bir girizgahı niteliğinde bu.
Çok kısa o zaman kitabın en başında bahsettiğiniz şeyi sorayım size. Meşrutiyetle birlikte zaten bir ikinci meşrutiyetle özellikle bir yeni hayat beklentisi çıkıyor ortaya. Özellikle dilde, edebiyatta belli değişimler yaşanıyor. Bunlar neler ve buradaki beklenti, amaç neler?
Şimdi tabii Türkiye Cumhuriyet'le birlikte bir ulus devlet inşa etti. Ama bu ulus devletin geri planında her şeyden evvel bir takım hazırlayıcı faktörler var.
Bu değişim, evet, Cumhuriyet'te bir anda başlamıyor.
Başlamıyor.
Yani.
Daha önceki birikim var. Şimdi bu birikimin en önemli faktörlerinden biri dil alanındaki gelişmeler oldu. Ya daha Selanik'te özellikle genç kalemler çevresinde yeni bir dil inşasına doğru yönelildi.
Bu arada Selanik çok önemli bir yer kaplıyormuş bizim aslında fikir dünyamız.
Tabii. Ondan bahseder Çünkü misin? Selanik aslında Türkiye'nin batıya açılan penceresi ve İstanbul'dan da bir mesafeli oluşu nedeniyle daha özgürlüklerin daha etkin bir şekilde gündeme geldiği bir coğrafya.
Bütün yeni fikirlerinde konuşulduğu
bir de tabii çok etnik bağlamda da çok pluralist bir, çok yönlü bir kent. Bunların tabii artıları önemli. Nitekim İttihat ve Terakki'nin bir şekilde güç kazandığı, geliştiği kent de Selanik'tir. Bunu unutmamak gerekiyor. Yani 1912'ye kadar aslında Türkiye'deki entelektüel hayatın nabzı Selanik'te atıyor. Bunu göz ardı etmemek gerekir. Ve nitekim dildeki gelişmeler de Selanik'te başladı. Yani Selanik birçok açıdan öncü niteliğinde, yani kadın hareketi bağlamında öncü niteliğinde, hatta ulusçuluk bağlamında da, yani Selanik'teki ulusçuluk anlayışı aslında daha sonra Cumhuriyet'in inşasında çok önemli bir rol oynayacak. Bu bağlamda önemli. Zaten o dil hareketi bizde yeni bir edebiyatın doğuşuna vesile olacak.
Bizim oradaki dinli... arayış neydi hocam?
Şimdi büyük ölçüde orada, yani Selanik'te ki dil hareketi aslında dilde sadeleştirme süreciydi. Yani bir ölçüde dilin halk tabakasına indirilmesiydi. Çünkü bildiğimiz Osmanlıca aslında çok ağdalı bir dil ve daha çok sarayın ve işte ulemanın, aynı zamanda kapı kulu kesimin kullandığı bir dildi. O nedenle işte avam havas şeklinde bir ayrım vardı. Bu ayrımın üstesinden gelebilmeye, yani halka yönelmeye yönelik bir hareketti. Yani Selanik aslında bir tür halkçılığın da doğduğu bir mekan oldu. Bu bağlamda dil önemli, milli edebiyat dediğimiz edebiyat önemli o tarihlerde.
Kadınların o zaman yolculuğuna gelelim kitaptaki. Aslında yine meşrutiyetten itibaren dışarı çıkmaya başlayan bir kadın var. Ama en önemlisi mütareke dönemiyle birlikte kadınlar artık sokaktalar, değil mi? Nasıl bir yolculuk başlıyor?
Şimdi tabii bu 1908 ile birlikte başlıyor. Yani 1908 ile birlikte Türkiye'de feminist bir hareket başlıyor. Kadına yönelik, kadın hak ve özgürlüklerini savunmaya yönelik bir hareket başlıyor. Bu tabii meşrutiyet yıllarının özgürlük anlayışıyla çok yakından bağlantılı bir süreç. O nedenle işte İttihatçıların hürriyet, musavat, uhuvvet ilkeleri ki Fransız devriminden aldıkları kadın kesiminde de yankı buluyor. Ve bu nedenle kadın dergileri çıkmaya başlıyor, kadın cemiyetleri, dernekleri kuruluyor. Kadınlar bir takım konferanslar örgütlemeye başlıyorlar. Bir şekilde kadın görünür oluyor meşrutiyetle birlikte. Bu çok önemli. Yani bir ölçüde batıdaki feminist hareketten çok daha farklı bir süreç yaşanıyor. Çünkü o güne kadar kadın bizde kafes ardında. Oysa meşrutiyetle birlikte bir özgürlük anlayışı oluşmuş durumda. Ama bu tabii çok seçkin bir kesime özgü. Yani diyelim ki o dönemki, tırnak içerisinde kullanıyorum, Osmanlı burjuvazisine mensup bir takım kadınların başlattıkları bir hareket olarak gündeme geliyor. Ama bunu hiçbir şekilde küçümsememek gerekiyor. Türkiye'deki kadın hareketinin ilk dalgası 1908 ile başlayacak ve belki 1935'e kadar devam edecek. Yani böyle bir süreç yaşanacak. Ama şimdi tabii bu söylem bağlamında bu gelişmeler işgalden önce daha Birinci Dünya Savaşı'nda kadının çalışmak zorunda kalması tabii kadının çok daha işlevselliğinin ön plana çıkmasına neden oluyor.
Aslında bu fikirden beslenen bir durum değil, mecburi olduğu için.
Tabii, mecburi. Erkek olmadığı şimdi için bir taraftan şöyle ifade edeyim, bir taraftan bir fikir hareketi olarak bir gelişme var. Öbür tarafta da bir takım zorunluluklar gündeme geliyor. Yani kadın bundan böyle kendi başının çaresine bakmak zorunda. Ve savaş yıllarında aslında kadınların çok daha iş alanına açıldıklarını görüyoruz. Bu önemli bir aşama. Bu önemli bir aşama. Ama tabii bu ne kadar devam etti bunu sorgulayabiliriz. Çünkü savaş sonrası özellikle erkeğin cepheden dönüşü sonucunda aslında bütün dünyada evet, olduğu gibi, bütün dünyada olduğu gibi kadınlar bir takım durumlarda mağdur edildiler. Bunu da belirtmek gerekir.
Ama bu arada mütareke döneminde bu çalışmak zorunda kalan kadın sadece dışarı çıkmış da olmuyor. Birçok şey değişiyor değil mi? Erkekle yan yana gelmek, kıyafetler.
Tabii. Her şeyden evvel yeni bir kültür oluşuyor. Kadının her şeyden evvel sokağa çıkışıyla birlikte giyim kuşamı değişmeye başlıyor. Anlatabiliyor muyum? Ve kadının görünümü değişmeye başlıyor o tarihlerden itibaren. Yani bir şekilde bir de tabii bu tarihlerde o aile dediğimiz kurumun da çözülmüş olduğunu göz ardı etmemek gerekir. Yani eski Osmanlı ailesi, o pederşahi aile aslında devam etmiyor. Bir taraftan İttihatçılar kendi ulusal modelleri doğrultusunda milli aile ya da yeni aile türü çekirdek aileyi şekilde gündeme getiriyorlar. Öbür taraftan da bunu özendirici bir takım girişimlerde bulunuyorlar. Yani devlet bir fiil çöpçatanlık yapmaya başlıyor.
Bu ne zamanlardan bahsediyoruz?
Bu 1916, 17, 18 mesela gazeteye ilan veriliyor, ilanlar veriliyor. İşte evlenecek kadınlar, evlenecek erkekler bunlar bir araya getiriliyor. Yani bunlar
hatta anketler yapılıyor.
Anketler yapılıyor bu şekilde.
Çok da eğlenceli görünüyor o dönemki
evet, şimdi,
anketler.
Evet, tabii bu anketler çok ilginç. Tabii o tarihlerde çok geniş bir kamuoyu da oluşmaya başlamış durumda. Yani bu özellikle Cumhuriyet yıllarında çok daha bariz bir şekilde ortaya çıkacak. Çünkü yayın dünyasında aslında daha böyle kitlelere yönelik magazin tür şeylerin ortaya çıkışıyla birlikte bir yeni bir anket anlayışı oluşacak. Ve bu anketler sosyolojik açıdan da çok önemli. Çünkü bir takım kamuoyunun beklentilerini yansıtıyor bu anketler. Yani hangi kızla evlenmeli mesela? Yani bir noktada erkek modelleri, kız model, kadın modelleri, bütün bunlar o tarihlerde erkeklerden ve kadınlardan alınan yanıtlarla oluşmaya başlıyor. Yani toplum ne kadar değişiyor? Çünkü devrimler önemli dönüşüm gündeme getiriyor ama bunlar toplum katında ne kadar yankı buluyor? Bunu bir şekilde bu anketler sayesinde öğreniyoruz.
O dönemki anketlerde çok bir değişim görüyor musunuz toplumda? Mesela okuduğumda benim bir kadın için bir damat belirlemeye çalışılıyor anketlerle.
Evet.
Ve yine akrabası olan erkeğe verilmesine
evet,
karar veriyorlar.
Evet, toplumca, evet. Yani böyle bir ikilem, daha doktor doğrusu var, şöyle paradoksal bir takım şeyler oluyor. Yani o anketlerde yani bu Weberyen bir takım modeller ortaya konuyor. Bu modeller doğrultusunda sorular yöneltiliyor. Hangi erkek daha makbul bir erkek? Evet, dediğiniz gibi akraba evliliği gündeme geliyor orada ama unutmamak gerekir. O seçilen kişi aynı zamanda bankacılık yapıyor. O
evet,
da ayrı.
Parası da
yani, evet. Yani bir noktada toplumda da değer yargılar. Yani memur zihniyetinden ayrı bir şekilde iş alanına atılmış insan tercih görmeye başlıyor.
Bu işgal yıllarına biraz geri dönmek tabii istiyorum. Benim ilgimi çeken önemli şeylerden biri özellikle İstanbul hayatına dair anlattığınız Rus etkisiydi.
Tabii.
Hani
tabii.
Rusların hem toplum hayatında hem de kadınların üzerinde müthiş bir etkisi olmuş.
Tabii. Çok önemli. Daha doğrusu Türkiye aslında 20'li yıllarda diyeyim, 19'dan itibaren diyeyim, iki önemli etki alanına giriyor. Bunlardan biri Rusya'dan geliyor. Öbürü de Amerika'dan geliyor, onu o şekilde koyayım. Rusya'dan gelen etki aslında Rus devrimi sonrası beyaz Rusların bir şekilde İstanbul'a hicreti. Yani 200 bine yakın Rus'un İstanbul üzerinden geçtiğini söyleyebiliriz. Yani Türkiye üzerinden geçtiğini söyleyebiliriz. Bunların bir kısmı belirli sürelerde İstanbul'da kalıyorlar ve yeni bir takım kültürler getiriyorlar. Yani mesela plaj kültürünü Ruslar getiriyor Türkiye'ye.
Florya.
Evet, Florya'nın doğuşu tamamen Ruslarla bağlantılı bir şey. Aynı şekilde mesela pastane kültürünü de büyük ölçüde onlar getirmiş. Bar kültürünü onlar getirmiş. Hakikaten İstanbul'da mesela kadın modeli bile değişiyor. Ruslar geldiği vakit Rus kadınları çok daha ince yapılı filan kadınlar. Bizdekiler tabii çok daha...
Güzellik algısı değişiyor.
Evet, güzellik algısı değişiyor. Ve bir ölçüde İstanbul kadını o Rus kadınlara özenme çabası içerisinde. Onlar gibi giyinmek, onlar gibi diyelim kilo vermek diyeyim. Yani bütün bu faktörler o tarihte gündemde. Diğer dalga ise Amerika'dan geliyor. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'nı kazanan aslında tek bir ülke var, o da Amerika. Yani diğer kazanan ülkeler de aslında savaşı kaybetmiş durumda. Amerika 1920'lerde aslında kültürüyle bütün dünyayı biçimleme çabası içerisinde. İşte caz kültürü, önemli caz bandı, bilmem yeni dans modelleri gündeme geliyor. Sürat asrı başlıyor. Otomobil diyelim çok daha yaygın bir hale gelmiş durumda. Telefon var, anlatabiliyor muyum? Çok daha ev aletleri var, elektrikli alet. Yani bir tüketim örüntüsüne doğru, bir tüketim toplumuna doğru bir geçiş söz konusu Amerika'da. Bu etkiler Avrupa'ya, oradan da bize geliyor. Flapper diye bir model, kadın modeli var mesela. Kısa saçlı, kısa etekli, işte çok daha özgür davranan, seksüel bağlamda olsun, araba kullanan, motosiklet kullanan filan bir kadın modeli. Tabii Türkiye'deki genç kızlarımız da, sırf genç kızlarımız değil, kadınlarımız da buna çok özeniyor. Mesela Charleston, Foxtrot veya Black Bottom türü dans modelleri Türkiye'de çok yaygınlık kazanıyor.
Dans önemli bir eğlence biçimi
tabii,
haline
tabii,
geliyor
tabii,
değil
tabii
mi?
Türkiye'de dansingler açılıyor, bir takım dans yarışmaları yapılmaya başlanıyor. Birdenbire İstanbul değişiyor. Yani eskiden bilmem Kağıthane'de, Göksu'da kayıt sefası yapan insanlar bundan böyle dansinglerde dans etmeye başlıyorlar. Plaja gidiyorlar, denize giriyorlar, soyunuyorlar. Yani bunlar çok önemli.
Kullanılan
yani,
yerler de değişmiş oluyor, semtler de.
Tabii,
kayıta
tabii,
çıkmak
tabii,
yerine tabii, Maslak'a gitmek.
Tabii Maslak'a, arabayla Maslak'a gitmek moda oluyor veya adalara gidiyorlar. İnsanlar adalarda işte eşek turuydu, denize girmeydi. Yani bütün plaj kültürü aslında o tarihlerde başlıyor. Şimdi bu arada şunu hatırlatayım, hatırlatmak isterim. Nisan ayında Pera Müzesi'nde benim küratörlüğümü yaptığım bir sergi açılacak. Onun adı da deniz hamamlarından plajlara. Hı. Tam bu Rusları anlatıyorum
bunu
orada.
Bunu duyurmuş olalım. Bu Nisan
evet,
ayında mı?
Nisan olacak? Ayında açılacak. Pera Müzesi'nde açılacak bir sergi. Hakikaten Rusların çok önemli bir rolü var. Bütün bu kültürlerin Türkiye'ye gelişinde o tarihlerde.
Bu Amerika Batı etkisi altında kalan tek topluluk da Türkiye'deki toplum değil herhalde.
Tabii tabii.
Japon değil. Kadınlarından bahsediyorsunuz.
Tabii tabii. Mesela. Çünkü daha doğrusu şu önemli. Yani bunun en etkin olarak yankı uyandırdığı diyelim coğrafyalar Asya'nın doğu ucuyla batı ucu. Anlatabiliyor muyum? Yani o yüzden çok benzer gelişmeler Japonya'da da oluyor. Japonya'daki kadınların da verdikleri tepkiler hemen hemen aynı. Anlatabiliyor muyum? Yani bir de ortak bir alanımız var ki o son bölümlerden biri. İki tarafta da intihar var. Yani daha doğrusu bu travmanın varacağı nokta intihar oluyor bir şekilde. Tabii Japonların intihar kültürü farklı bizimkilere evet. oranla. Ama buna rağmen bunu karşılaştırma yapmak gerekiyor. Yani biz aslında benim bu travmanın son noktasının intihar olduğunu vurgulamak için yani kitabın kurgusunda en son bölümü intihara ayırdım o amaçla.
Ki anlattıklarınıza baktığımızda çok hızlı ve çok büyük değişimler okuyoruz toplumda.
Tabii tabii tabii. Yani daha doğrusu şu var, yoksulluk had safhada, bir kere onu vurmak gerekir ve bu had safhada o yoksulluğun da tabanında altında kadınlar var. En alt kesimde bunlar var. Şimdi ben bu dönemle ilgili olarak bir emek tarihi de yazdım. Yani Türkiye işçi sınıfının tarihini yazdım. Genellikle işçiler toplumda alt katmanlar olarak görülür. Ama kadınlar onun da altında bir katman olarak karşımıza çıkıyor. Yani altın altı olarak karşımıza çıkıyor. Bu açıdan önemli. Yani o yüzden de Türkiye'nin sosyal tarihine baktığımız vakit hareket noktamızın kadınlar olması gerektiğine inanıyorum ben şahsen.
Bu çok değişen kadınlar aynı zamanda kendi toplulukları içinden tepki de görüyorlar. Bu anlattığınız gazetelerdeki yazılarda kadınlarla ilgili bazı tiplemeler çıkartılıyor değil mi?
Tabii, Şişli tabii, kadını, tabii, tabii, tabii, tabii, tabii.
Kadıköy kadını.
Kadıköy, tabii hepsi var. Edirne Kapı var, hepsi var.
Şişli kadına daha sosyetik ve daha
tabii,
eğlenceye
tabii.
Şimdi, düşkün olan değil mi?
Şimdi şu var, tabii
Sert
ki
tabii
bu tarihlerdeki literatüre baktığımız vakit toplumsal da bir sınıfsallaşma süreci yaşandığını görüyoruz. Ve bu tabii kadına da yansıyor bir şekilde. Artık semtler farklılaşıyor. Ve İstanbul'un en seçkin semti işte Şişli oluyor o tarihlerde. Oranın kadınının yaşam tarzı tabii Fatih'inkinden çok daha farklı olarak ortaya çıkıyor. Daha apartman yaşamı başlamış durumda. İşte daha çok bilmem suarelerdi, matinelerdi, bir takım kendi aralarında yani her türlü diyelim batı özentisi yaşam başlamış oluyor. Tabii bu çok tepki çekiyor aynı zamanda.
Danslar,
çünkü
uyuşturucular.
Tabii onlar da devreye giriyor. Bir de tabii bir tüketim örüntüsü ortada. Türkiye fakr-ı zaruret içerisindeyken aslında kadınlara özgü bir tüketim örüntüsü de ortaya çıkıyor. Bu tepki çekiyor tabii birçok kesimden. Çünkü sırf Şişli kadını bunları, bu tüketim örüntüsünü benimsemiyor. Özenen onlara özenen Fatihli genç kızlar da aynı şekilde giyinmek, sürünmek, sürüştürmek istiyorlar. Yani bir şekilde toplumda genel bir çöküntü havası yaratılmış oluyor. Bu da tabii Türkiye'nin diyelim ahlak çevrelerinde epey tepki alıyor. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor.
Bir de Kadıköy kadını.
Kadıköy kadını daha makul bir kadın tipi. Yani bir noktada Kadıköy her zaman gene bir burjuvadır ama çok daha makul burjuva. Mazmut bir burjuvazidir yani, anlatabiliyor muyum? Yani burada da onu görüyoruz. Bir şekilde tercih gören bir ama en alt katmanında da Edirne Kapı kadını oluyor. O çalışan, fabrikaya giden, bilen bir kadın.
Yüceltiliyor
evet,
değil mi
evet,
o biraz
evet,
daha?
O, ama en yüceltilen kadın Ankara kadınıdır. Onu da unutmamak gerekir. İdeal
onun
bir Ankara.
Onun özellikleri neler?
Şimdi Ankara kadını tabii, şimdi Ankara başkent. Aslında Ankara'da da çok fazla kadın yok, onu da söyleyeyim. Yani daha çok erkekler göç etmiş durumda. Evet. Ama şu var, Ankara'nın kendi bir takım etik normları oluşmaya başlamış o tarihlerde. Ulusal nitelikte bir takım değerlere sahip olması gerekiyor. Yani vatan hizmeti, vatan aşkı, bütün bunlar ön planda yer alması gerekiyor. Bu aslında İstanbul'a karşı da bir serzeniştir. Çünkü İstanbul milli mücadelede aslında mesafeli kaldığı varsayılır. O nedenle her zaman işte bildiğiniz gibi Ankara başkent olmuştur ve Ankara eleştirel bir açıdan İstanbul'a bakmıştır. O yüzden Ankara kendi kadınını inşa etmek durumunda ve onu da bir şekilde bu kitapta görmek mümkün oluyor.
Ki siyasetle ilgilenmesi de kadının yüceltilen bir şey, memleket meselelerini.
Tabii onlara bakması gerekiyor.
İşin üzücü tarafı bütün bu semtlerin eleştirisi sadece kadın üzerinden yapılıyor.
Evet, evet.
Anladığım
yani bütün Türkiye...
Sadece erkekler o eğlencelerde
ama,
yer almıyor.
Ama Şükran, bütün Türkiye kadın üzerinden okunuyor. Yani ben de bunu yaptım burada. Yani bir noktada aslında bu bir, yani bir toplumsal cinsiyet kitabı olmasını istemedim şahsen. Ama öbür taraftan da Türkiye'yi kadın üzerinden okumak en doğru okuyuş tarzıdır şeklinde baktım. O nedenle yani toplumsal cinsiyet kitabı olarak da bakabiliriz ama aslında bu kitap bir toplum tarihidir, toplumsal tarih çalışmasıdır.
Toplumsal cinsiyetten bağımsız yazmak
evet,
imkansızdır.
Tabii çünkü buradan her yöne çekebilirsiniz, her yöne gidebilirsiniz. Mesela bu kitap benim ilk defa psikolojiyi de devreye soktuğum bir kitaptır. Çünkü psikiyatralar özellikle devreye girdikleri bu intihar nedeniyle bir bölüm yer alıyor.
Bütün bu intihar kısmından önce toplum değişirken ve büyük kesimler eğlenmeye başlamışken için ölen bir millet diye bir makale yayınlanıyor.
Tabii.
Sağlık, nüfus politikaları çok problemli durumda. Çocuk tabii. Ölümleri. Onlar nasıl?
Bak şu şekilde ifade edeyim. Şimdi tabii Cumhuriyeti kuran kişiler önce bir siyasi yapılanmaya doğru gittiler. Ve onun ardından da hukuk tabanını oluşturdular bunu. Yani yurttaşla ilgilenecek pek vakitleri yoktu. O yüzden Türkiye bir şekilde çok kötü savrulmuştu Cumhuriyet'in erken dönemlerinde. Şimdi tabii buna bir panzehir oluşturmanın yolu da bir ideal oluşturmaktı. Yani toplumda bir ideal yoktu. Bu ideali aslında biz 30'lu yıllarda inşa edeceğiz.
Aslında en önemli arayış bu değil mi? Yeni hayatın değerleri nelerdir?
Tabii. Şimdi bu başlangıçta yeni hayatı gündeme getirenler bir ideal anlayışları var idi. Yani Ziya Gökalp ve çevresinin. Ama bu ideal çökmüştü. O yüzden yeni bir idealin inşa olması gerekiyordu. İşte 1930'larda biz yeni insan adı altında bu ideal insanı türetme yoluna gideceğiz. Yani Cumhuriyet yurttaşını, kendi yurttaşını, vatandaşını inşa edecek. Anlatabiliyor muyum? Yani evet. Biz aslında 1920'li yıllarda vatandaşsız, yurttaşsız bir ulus devletiz. Onu da unutmamak gerekiyor.
Bu çocuk ölümleri de durumda o yıllarda.
İşte şimdi tabii yani daha doğrusu Türkiye'nin en büyük sorunu nüfus sorunu o tarihlerde. Yani 20 milyondan 12-13 milyona düşmüşsünüz ve en üretken kesimi toplumun getirmişsiniz. O nedenle Türkiye Cumhuriyet'in ilk yıllarında bir Ankara'yı inşa etmek için iş gücünü yurt dışından getiriyordu. Hani her şeyden evvel çok, daha doğrusu çok yoksul bir konumdaydı beşeri sermaye açısından. O yüzden Cumhuriyet'in şöyle bir paradoksu var. Bir taraftan kadına toplumda bir yer vermek ama öbür taraftan da kadının biyolojik yönünü vurgulamak. Yani bir şekilde evet kadın çalışsın ama aynı zamanda doğursun. Yani bu tabii evet çocuğa ihtiyaç var. Yani bu çifte bir yük getiriyor kadına. Bunu da unutmamak gerekir.
Bir kararsızlık da var aslında.
Evet. Yani şimdi ve ama bunda da başarılı oluyorlar doğum politikasında. Çünkü bir kere her şeyden evvel salgın hastalıklarla çok başarılı bir mücadele başlıyor o tarihlerde. Ama Türkiye'ye baktığımız vakit 1930'lara geldiğimiz vakit 30'ların ortalarında dünyada en hızlı nüfus artışı olan ikinci ülke Türkiye. Sovyet Rusya'dan sonra, Sovyetler Birliği'nden sonra. Hakikaten Türkiye bu 13 milyondan yola çıkarak bugün 80 milyona varmıştır. Yani bu büyük bir demografik tırnak içerisinde başarıdır bana sorarsan.
Bir yandan da bu çocuk düşürme tırnak içinde modasından bahsediyorsunuz.
O da şimdi onlar da şimdi o kadar daha doğrusu bu kadar nüfusun kırılmasının temel nedenlerinden biri aile yapısının çökmesi ve bununla beraber birlikte çocuk düşürme oranlarının giderek çok yüksek düzeyde olması. Yani geçinebilecek durumda değil kadın. Anlatabiliyor muyum? Yani onu çocuk düşürmenin temel nedeni yoksulluk o tarihlerde. Ve bununla da mücadele edilmesi gerekiyor. Ve bu da tabii çok vahim. Çünkü çocuk düşürmek yasak. Kanunen yasak. Ve o nedenle bunun illegal bir sektör var çocuk düşürülme.
Kürtaj yasak evet, ve doğum kontrol bilinmiyor. Tabii, o yüzden tabii, de tabii, evde tabii, çocuk düşürmeye
tabii,
çalışan.
Tabii ki onlar en ilkel yöntemlerle oluyor. Ben kitapta o yöntemlere de değiniyorum. Ne kadar ilkel yöntemlerle çocuk düşürüldüğünden söz ediyorum.
Birçok kadın da ölüyor.
Tabii bu arada kadın ölüm oranlarının da çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz o tarihlerde. Hakikaten,
en büyük sebep fakirlik mi buradaki?
Şimdi tabii yani daha doğrusu Cumhuriyet... Taş üstünde kalmadı bir kere. Hakikaten yoksul bir coğrafyadasın. Bir de şunu da unutmamak gerekir. Yeni Dünya Savaşı'ndan sonra dünya ekonomisi de çok kötü durumda. Yani bir ölçüde eski potansiyelini yakalayabilmen için ancak 30'ların ikinci yarısına ulaşman gerekiyor. Yani Türkiye 1914'teki ekonomik durumunu 1930'ların ikinci yarısında falan yakaladı. O yüzden çok yoksul bir ülke Türkiye. Ve bir ölçüde Türkiye... Dünya Türkiye'ye kapılarını da kapamış durumda. Her ne kadar Lozan'ı biz kazandık, Lozan'ı imzalatmışsak da Batı hiç olumlu bir perspektiften bakmıyor Türkiye'ye o tarihlerde. Türkiye kendi yağıyla kavrulmak durumunda 1920'lerde ve 30'larda.
Fakirliğin yanında şöyle bir şey de etkili olmuş olabilir mi? Bu Cumhuriyet'le birlikte çocuk anlayışında da bir değişim var. Bunu da anlatıyorsunuz kitapta. Az öz çocuk.
Evet, evet, tabii. Yani daha doğrusu yeni bir aile modelinin gündeme gelmesi söz konusu o tarihlerde. Çünkü hakikaten bizde her ne kadar çocuk kavramı ikinci meşrutiyette gündeme gelmişse de çocuğun eğitimi, sağlık koşulları falan bütün bunlar aslında belirli bir birikim gerektiriyor. Kadının okuma yazma bilmediği bir ortamda kadın okuma oranı, okur yazarlık oranı çok düşük. Erkeklerinki de düşük ama kadınlarınki ondan da daha düşük. Yani benim tahminim %5, %6 falan okuma, genel okuma oranı o tarihlerde. Ve o nedenle çocuklar hakikaten çok elverişsiz koşullarda büyüyor. Ve bunların topluma kazanılan kesimi de %5 civarında. Yani bu şekilde belirtiliyor o günün yazarları tarafından. O yüzden çocuk sorunu önemli. Biz o nedenle bir müddet sonra çocuğa sahip çıkacağız. İşte çocuk esirgeme kurumunu kuracağız. İşte çocuk bayramını ihdas edeceğiz 23 Nisan'ı. Bütün bunlar aslında çocuğa odaklanma için atılmış bir takım adımlar.
Peki toplumdaki travmanın diğer sonuçlarına gelelim. Bir kere fuhuştan bahsediyorsunuz. Fuhuşun yaygınlığı.
Tabii kadın, yani kadının en son tırnak içerisinde geçimi seks işçiliği. Yani hakikaten çünkü başka türlü ya ölüm ya fuhuş. Yani bu durumla karşı karşıya kalmış durumda kadın. O yüzden Türkiye'de fuhuş olayı özellikle savaş yıllarından itibaren giderek tırmanıyor. Bunu gözlemlemek mümkün. Öbür taraftan da bu fuhuşla birlikte gündeme gelen frengi olayı var. Ve bununla mücadele etmek gerekiyor. Hakikaten fuhuş yanı sıra bir ölüm olayı da gündeme gelmiş oluyor. Ve bu frengiyle mücadele edebilmek için gerek iddiatçılar gerek cumhuriyetçiler lokalize etme çabası içerisindeler fuhuşu. Yani bir şekilde genel evler ihtas ederek bunların lokalize olmasını sağlama çabası içerisinde.
Ki Osmanlı döneminden beri vesikalı çalışanlar da var ama bir sürü vesikasız çalışanlar da
tabii,
var.
Tabii,
bu şekilde
tabii,
devam
çok
ediyor
var, çok.
Aslında.
Onları kontrol etmek. Yani 1915'te bir mevzuat evet, çıkartıyoruz biz. Bu mevzuat aslında son derece liberal bir mevzuat. Sırf bunu lokalize etme, yani bütün insanları ve bunların devamlı sağlık kontrolünden geçmelerini sağlamaya yönelik bir takım çabalar olarak görüyoruz. Ve bütün 20'lerin sonunda da fuhuş tamamen yasaklanır konuma geliyor. Yani bir noktada aslında başlangıçta böyle bir kontrol mekanizması ihdas etmek ama zamanla ki Milletler Cemiyeti de o doğrultuda bir takım kararlar almış durumda. Biz de o doğrultuda bir takım kararlar alıyoruz 1930'lara vardığımız zaman.
Peki bu yıllarda intiharın da çok arttı. Ama bütün dünyada artmış olmalı değil mi? Bütün savaş sonrası.
Yani şimdi şu var, şunu belirteyim Şükran. Her şeyden evvel savaş sonrası gençlik büyük bir travma yaşıyor. Yani bunun nedeni
savaşa
de...
Savaşa kızılmamış olanlar değil mi? Çocukları yani.
Çocukları. Aslında. Şimdi bir kere bu insanlar bütün bu savaşın, olumsuzlukların yaşayan... Çocukluk dönemlerinde yaşayan insanlar ve kendi ebeveynlerine karşı da büyük bir tepki gösteriyorlar. Çünkü savaştan bir ölçüde onları sorumlu tutuyorlar. Savaşa giriş nedenlerini. Ve bu nedenle nesiller arasında önemli bir fark var. Ya takmıyor bir noktada kendi ebeveynini yani o noktada. Öbür taraftan Tanrı konusunda bir takım kaygıları var. Yani nasıl oluyor da Yüce Tanrı insanların birbirini bu denli kırmasına göz yumuyor. Böyle bir şey de var. Din konusunda da bir çöküş söz konusu. Anlatabiliyor muyum? Yani o yüzden gençlik artık böyle geleceğe bakmıyor. Günübirlik yaşamaya bakıyor. Bunun da tabii etkisi etik bir takım sorunların gündeme gelmesi oluyor. Yani her türlü diyelim içkiydi, kumardı, bilmem kokaindi bütün bunlar aslında... Toplumda kol geziyor. Yani bütün bunlar köken bir gençlik anlayışını da gündeme getiriyor. Öte yandan tabii ideal yoksunluğu, belirli bir idealin olmaması gençliğin son derece başıboş kalmasına vesile oluyor. Ki bu da tabii en önemli sorunlardan biri oluyor Cumhuriyet için. O nedenle Cumhuriyet gençliğe sahip çıkmak için 30'lu yıllarda bir takım önlemler alacak. Da halk evlerini açacak.
Bu 30 yılları dinleyelim sizden sonra.
Evet, zaten kitabın sonunda 5. kitap bunu ele alacağım diyorum. Yani 1930'ları anlatmam gerekiyor. Yani o yeni insan nasıl inşa ediliyor onu anlatmam gerekiyor. Hakikaten bütün bu kadın sorunu, gençlik sorunu, çocuk sorunu anlatabiliyor muyum? Fuhuştu, bilmem her türlü intihardı bütün bunların... Çözüm bulduğu, kısmen tabii çözüm bulduğu yıllar olarak 30 olacak. O yüzden 30'lu yılları ben bir kültür devrimi evresi olarak görüyorum. Yani 30'lu yıllar aslında bizim bütün bu inkılabımızın en doruk noktasına çıktığı bir evredir. Ve burada da tabii Gazi'nin çok önemli bir rolü var. Bunu da belirtmemiz gerekir. Yani bütün bu inkılabı, daha doğrusu 30'lu yılların kültür dönüşümünü, kültür devrimini dizayn edecek, kurgulayacak olan da Gazi olacaktır harf devriminden itibaren. Yani genellikle Atatürk'ün son 10 yılı 1928 ile 38 arası bir kültür devrimi inşa etmekle geçmiştir. Bunu göz ardı etmemek gerekir. Yani yeni bir yurttaş kimliğinin ortaya çıkmasına vesile olmuştur. O dönemde bütün Avrupa'da yeni insan diye bir kavram vardır. Bunun en başarılı örneklerinden biri Türkiye'de. Görülmektedir. Onu da belirteyim.
30'larda yaşananları da sizden dinlemeyi bekliyoruz o
i̇nşallah,
zaman.
İnşallah, inşallah diyelim.
28'e kadar bütün travmaları.
Evet, 28'e geldik.
28-30'a. Okuduk ki kitabın da çok az bir kısmını konuşabildik aslında. Çok fazla
Tabii yani var. Bütün bu aslında şunu da söyleyeyim. Bu kitap aslında belirli bir dizinin bir parçası olarak da algılanabilir. Çünkü 1908 ile 1938'i ben Türkiye'de sosyal dönüşümün, sosyal devrimin 3-10 yılı olarak ele alıyorum. Bu 10 yılı ben daha önce işte Türkiye'de popülizm diye başladım, Türkiye'de milli iktisat diye başladım. 30'lu yılları aslında kısmen yazdım, Cumhuriyet ve Antropoloji diye yazdım. O daha çok bilim alanında ne tür dönüşümlere gittiğini ortaya koyuyordu. Şimdi tabii toplumsal dönüşümü yazmak gerekiyor.
Burada noktayı koyalım. Çok çok teşekkürler
efendim,
hocam.
Ben teşekkür ederim Şükran. Sağ ol, eksik olma.
Bu arada sizin Perşembe gününde bir söyleşiniz olacak değil mi? Bunu da duyurum.
Evet, evet. İstanbul Politikalar Merkezi'nde Minerva Han Karaköy'de bir konuşmam olacak.
Kitabı anlatacak.
Kitabı tabii o zaman daha fazla vaktimiz olacak bugünkünden.
Daha ayrıntılı.
Daha ayrıntılı.
Dinlemek isteyenlere de söylemiş olurum.
Evet, çok sağ ol.
Perşembe günü.
Evet, Perşembe saat 15'te, pardon 17'de.
17'de evet, Karaköy saat 5'te. Minerva'da.
Minerva Han Meydan'da, Karaköy Meydanı'nda.
Çok çok sağ olun hocam. Medyaskop TV'de bugün Zafer Toprak Hoca'nın Türkiye'de Yeni Hayat, İnkılap ve Travma kitabını konuştuk. Biz dinlediğiniz için teşekkürler.